Ayrım 31, sayfa 411. Leyla örgü hünlerini tutam tutam alıp bebeğinin kafasına yapıştıran Meryem'i seyrediyor. Birkaç yıla kalmadan bu küçük kız hayattan çok küçük taleplerde bulunan, hiç kimseye yük olmayan, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını, alaya alınan hayallerini hiç kimseye asla yansıtmayan bir kadın olacak. Bir ırmak yatağındaki kaya gibi hiç yakınmadan katlanan, zarafeti, vakarı, üzerinden akıp geçen çalkantılar tarafından bozulmayan, şekillenen bir kadın. Leyla bu küçük kızın gözlerinin gerisinde, öze, çekirdeğe, derinden gömülmüş bir yerde, daha şimdiden Raşit'in de Taliban'ın da kırmayı başaramayacağı bir şey görüyor. Bir kireç taşı kütlesi kadar sert, dayanıklı bir şey. Sonunda onun kendi eliyle bizzat bozacağı, Leyla'ya kurtuluşu getirecek bir şey. Küçük kız başını kaldırıp bakıyor. Bebeği bırakıyor, gülümsüyor. Leyla'co. Leyla'nın gözleri açılıveriyor. Nefesi kesiliyor, oturduğu yerde dikiliveriyor. Yarasayı korkuttu. Hayvan kulübenin bir ucundan ötekine hızla kurşun gibi uçuyor. Çırpınan kanatları bir kitabın hızla çevrilen sayfaları gibi sonunda pencereden uçup gidiyor. Leyla ayağa kalkıyor, pantolonuna yapışan kuru yaprakları silkeliyor. Kulübeden çıkıyor. Dışarıda ışık hafiften değişmiş. Rüzgar otları dalgalandırıyor, söğüt dallarını hışırdatıyor. Açıklıktan ayrılmadan önce Leyla son bir kez dönüp Meryem'in uyuduğu, karnını doyurduğu, hayal kurduğu, Celil'in uğruna nefesini tutup saniyeleri saydığı kulübeye bakıyor. Söğütler yıpranmış duvarlara her esintide yer değiştiren kıvrımlı desenler düşürüyor. Düz dama bir karga konmuş. Bir şeyi gagalıyor, acı acı gaklıyor, uçup gidiyor. Hoşça kal Meryem. Sonra dönüyor, koşarak otların arasına dalıyor, ağladığının farkında değil. Hamza hala aynı taşın üzerinde. Leyla'yı görünce doğruluyor. Hadi dönelim diyor. Sonra ekliyor. Sana vermem gereken bir şey var. Leyla onu dışarıda, bahçe kapısında bekliyor. Daha önce onlara çay getiren oğlan, kucağında bir tavuk, incir ağacının altında durmuş, kayıtsızca onu süzüyor. Leyla'nın gözüne iki surat ilişiyor. Hicaplı, yaşlı bir kadınla genç bir kız, bir pencereden sakin sakin onu seyretmekte. Evin kapısı açılıyor, Hamza görünüyor. Elinde bir kutu var. Kutuyu Leyla'ya veriyor. Celil Han ölümünden bir ay kadar önce bunu babama verdi diyor. Gelip alıncaya kadar Meryem için saklamasını istedi. Babam kutuyu 2 yıl sakladı. Vefatından hemen önce de bana verdi. Meryem adına saklamamı söyledi. Ama o biliyorsun hiç gelmedi. Leyla oval biçimli teneke kutuya bakıyor. Eski bir çikolata kutusuna benziyor. Zeytin yeşili, solmuş, yaldızlı bir süsleme, menteşeli kapağı boydan boya kat ediyor. Yanlarda hafif bas lekeleri var. Kapağın ön çeperinde de 2 küçük çukur. Leyla kutuyu açmaya çalışıyor ama kilitli. Ne var içinde diye soruyor. Hamza onun avucuna bir anahtar koyuyor. Babam hiç açmadı. Ben de öyle. Açmak sana nasip olacakmış. Allah böyle istedi demek. Oteli döndüğünde Tarık'la çocukların henüz dönmediğini görüyor. Yatağa oturuyor, kutuyu kucağına alıyor. Bir parçası hiç dokunmamak, Celil'in sır olarak kalmasını istediği şey her neyse öylece bırakmak istiyor. Ama sonunda merakına karşı koyamıyor, anahtarı kilide sokuyor. Biraz kurcalaması, sallaması gerekiyor fakat kutuyu açıyor. İçinden 3 şey çıkıyor. Bir zarf, bez, bir kese ve bir video kaseti. Leyla kaseti alıp aşağıya resepsiyona iniyor. Dün onları karşılayan yaşlı görevliden otelde sadece bir tane video oynatıcısı olduğunu öğreniyor. En büyük suite'te. Suite şu an boş. Adam Leyla'yı oraya götürmeyi kabul ediyor. Resepsiyonu cep telefonuyla konuşmakta olan takım elbiseli genç bıyıklı birine devrediyor. Yaşlı adam Leyla'yı 2. kata çıkarıyor. Uzun koridorun sonundaki odaya götürüyor. Kapıyı açıyor, onu içeri alıyor. Leyla'nın gözleri köşedeki televizyonu buluyor. Onun dışında suite'teki hiçbir şeyi algılamıyorlar. Televizyonu açıyor, video aygıtını çalıştırıyor, kaseti içine koyuyor, play düğmesine basıyor. Birkaç dakika boyunca ekran boş kalıyor. Leyla, Celil'in Meryem'e ne diye zahmet edip de boş bir kaset bıraktığını merak ediyor. Ama sonra müzik başlıyor, ekranda görüntüler beliriyor. Leyla kaşlarını çatıyor, 1-2 dakika kadar seyrediyor, sonra stop'a basıyor, hızla ileri sarıyor, yeniden play'e basıyor, aynı filmin devamı. Resepsiyoncu dalga geçercesine ona bakıyor. Ekranda oynayan film Walt Disney'in Pinokyo'su. Leyla anlayamıyor. Tarık'la çocuklar 6'yı az geçe dönüyorlar. Azize Leyla'ya koşuyor. Tarık'ın aldığı küpeleri gösteriyor. Gümüş, üzerinde minili kelebekler var. Zalmay, uzun burnu sıkıldığında öten şişme bir yunus kucaklamış. Nasılsın diyor Tarık kolunu Leyla'nın omzuna dolarken. İyiyim diyor Leyla. Sonra anlatırım. Karınlarını doyurmak için yakındaki kebapçıya gidiyorlar. Küçük bir yer. Yağlı, muşamba masa örtüleri, duman, gürültü. Ama kuzu eti yumuşacık, sulu, ekmekler sıcak. Daha sonra bir süre sokaklarda yürüyorlar. Tarık yolun kenarındaki bir kulübeden çocuklara gül suyu serpilmiş dondurma alıyor. Bir tahta sıraya oturup dondurmalarını yiyorlar. Arkalarındaki dağlar, kızıl akşam alacasında karanlık silüetler. Hava ılık, sedir ağaçlarının raihasıyla dolu. Leyla videoyu seyrettikten sonra odasına dönünce zarfı açmıştı. İçinden bir mektup çıktı. Sarı çizgili kağıda mavi mürekkeple yazılmış. Şöyle diyor. 13 Mayıs 1987. Sevgili Meryem'im, dilerim bu mektup eline sağ salim geçer. Bildiğin gibi geçen ay seninle konuşmak için Kabil'e geldim. Fakat sen benimle görüşmedin. Hayal kırıklığına uğradım ama seni suçlayamam. Yerinde olsam herhalde ben de aynı şeyi yapardım. Senin tarafından sevilme, sayılma ayrıcalığını uzun zaman önce yitirdim. Bunun için de sadece kendimi suçlayabilirim. Ama eğer bu mektubu okuyorsan, geçen ay kapına bıraktığı mektubu da okumuşsun demektir. Onu okudun ve isteğime uyup Molla Feyzullah'ı görmeye geldin demek. Bunu yaptığın için sana müteşekkirim Meryemco. Böylece bana birkaç söz söyleme fırsatı verdiğin için minnettarım. Nereden başlasam? Son görüşmemizden bu yana babam büyük acılar çekti Meryemco. Üvey annen Efsun 1979 ayaklanmasının ilk günü öldürüldü. Aynı gün serseri bir kurşun kardeşin Nülüfer'in de canını aldı. Hala gözümün önünde. Konukları etkilemek için perendeler atan, amuda kalkan küçük Nülüfer'im. Ağabeyin Ferhat 1980'de cihada katıldı. Sovyetler onu 1982'de Helmand'ın hemen dışında öldürdü. Cenazesini göremedim. Çocukların olup olmadığını bilmiyorum. Meryemco, ama varsa Allah'tan onları esirgemesini, benim tattığım acıları sana tattırmamasını niyaz ederim. Onları hala rüyalarımda görüyorum. Ölmüş çocuklarım hep rüyalarımda. Seni de görüyorum Meryemco. Seni özlüyorum. Sesini, kahkahanı özlüyorum. Sana kitap okumayı, seninle balık tutmayı özlüyorum. Birlikte ne çok balık tuttuğumuzu hatırlıyor musun? Sen iyi bir evlattın Meryemco ve ben seni bir kez olsun utanç duymadan, pişmanlık duymadan anamıyorum. Pişmanlık. Sen söz konusu olduğunda Meryemco, bende pişmanlıktan bol bir şey yok. Her ata geldiğin gün seninle görüşmediğim için pişmanım. Kapıyı açıp seni içeri almadığıma pişmanım. Sana kızılmış gibi davranmadığıma, yıllarca o kulübede yaşamana göz yumduğuma pişmanım. Ve ne uğruna? Etrafa rezil olma korkusundan mı? Şu sözde temiz adının lekelenmesinden mi? Şimdi bunca kayıptan sonra, bu lanetli savaşta yaşadığım o korkunç şeylerden sonra, bu tür kaygılar bana nasıl da önemsiz görünüyor. Ama artık çok geç tabii. Belki de yüreksizlerin asıl cezası budur. Gerçeği iş işten geçtikten sonra artık yapılabilecek hiçbir şey kalmadığında görmek, anlamak. Şimdi elimden gelen tek şey senin çok iyi bir evlat olduğunu ve benim seni kesinlikle hak etmediğimi tekrarlamak Meryemco. Tek yapabildiğim senden af dilemek. Bağışla beni Meryemco. Affet, affet beni, affet. O bildiğin varsıl adam değilim artık. Komünistler toprağımın çoğuna, bütün dükkanlarıma el koydu. Ama yakınmak haksızlık olur. Zira Tanrı anlayamadığım nedenlerle beni yine de kolladı. Bana çoğu insana nazaran çok daha cömert davrandı. Kabil'den döndükten sonra elimde kalan arazileri satmayı başardım. Mirastan payına düşen kesenin içinde. Bir serbest sayılmaz elbette ama yine de bir şeydir. Bir işe yarayabilir. Göreceğin gibi parayı dolara çevirdim. Bence en doğrusu bu. Bizim işgal altındaki paramızın istikbalini Tanrı bilir. Umarım affını parayla satın almaya çalıştığımı düşünmezsin. Umarım hakkımı teslim edersin. Seni bağışlayacağının satılık olmadığını bilecek kadar tanıdığımı yani. Asla da olmadı. Sana yalnızca geç de olsa baştan beri hakkın olan bir şeyi veriyorum. Yaşarken sana iyi bir baba olamadım. Belki ölümde olabilirim. Ah ölüm. Seni ayrıntılarla sıkmayacak, ölümün artık görüş alanına girdiğini söylemekle yetineceğim kızım. Kalbin zayıf diyor doktorlar. Eh zayıf bir adama da böyle bir ölüm şekli yaraşır. Meryemco. İçimde küçük, küçücük bir umut var. Bunu okuduktan sonra benim sana asla göstermediğim merhameti sen bana gösterirsin belki. Yüreğini razı edip babanı görmeye gelirsin. Belki kapımı bir kez daha çalar, bana bu kez o kapıyı açma, seni evime buyur etme, kollarımı alma şansını verirsin kızım. Yıllar önce yapmam gerektiği gibi. Yüreğim kadar zayıf bir umut bu. Biliyorum ama yine de bekleyeceğim. Kulağım kapıya vuran elinin sesinde olacak. Umut etmeyi sürdüreceğim. Tanrı sana uzun ve refah bir ömür versin kızım. Tanrı sana bir sürü birbirinden güzel çocuklar bağışlasın. Sana veremediği mutluluğu, huzuru, himayeyi bahşetsin. Sağlıcakla kal, seni Allah'ın müşfik ellerine teslim ediyorum. Sevgini hak etmeyen baban C. Celil. O gece otele döndükten sonra çocuklar biraz oynayıp uykuya dalınca Leyla mektubu Tarık'a anlattı. Bez kesedeki parayı gösterdi. Ağlamaya başlayınca Tarık onu kucakladı, yüzünü öptü. Nisan 2003. Kuraklık sona erdi. Bu kış nihayet diz boyu kar yağdı. Şimdi ise yağmur günlerde sürmekte. Kabil Irmağı yine gürül gürül akıyor. Bahar taşkınları Titanik şehrini silip süpürdü. Caddeler, sokaklar çamur içinde. Ayakkabılar kayıyor, arabalar balçağa saplanıyor. Elma yüklü eşekler ağır ağır zahmetle ilerlerken toynakları birikintilerden etrafa çamurlu su sıçratıyor. Ama çamurdan hiç kimse şikayet etmiyor. Titanik şehrinin yasını tutan da yok. Kabil'in yeniden yeşermesi lazım diyor insanlar. Dün Leyla sağanağın altında oyun oynayan arka bahçede kurşun rengi göğün altında gölcüklere dalıp çıkan çocuklarını seyretti. Deh Mazank'ta kiraladıkları iki yatak odalı küçük evin mutfak penceresinden. Bahçede bir nar ağacı ve üzeri yaban gülleriyle dolu sık çalılıklar var. Tarık duvarları yamadı, çocuklara bir kaydırakla salıncak kurdu, küçük bir bölümü de Zalmay'ın yeni keçisi için çitle çevirdi. Leyla Yağmur'un Zalmay'ın dazlak kafasından kayışına bakıyor, oğlan kafasının Tarık gibi tıraş edilmesini istedi. Artık babalı dualarını da ikisi birlikte ediyor. Yağmur, Azize'nin uzun saçlarını düzleştirmiş, başını sağa sola çevirdikçe Zalmay'ın yüzüne su sıçratan sırılsıklam sürgünlere dönüştürmüş. Zalmay altısına basmak üzere. Azize 10 yaşında. Doğum gününü geçen hafta kutladılar. Kızı alıp Titanik sonunda Kabil halkına sunan park sinemasına götürdüler. Hadi çocuklar geç kalıyor diye sesleniyor Leyla. Öğle yemeklerini bir kese kağıdına koyarken. Saat sabahın 8'i. Leyla 5'te uyandı. Her zamanki gibi onu sabah namazı için uyandıran Azize oldu. Dualar Azize için Meryem'le bağını sürdürmenin, Meryem'i hayatında tutmanın bir yolu. Henüz zaman kendi bildiğini okuyup Meryem'i onun bellek bahçesinden zararlı bir ot gibi söküp almadan önce. Namazdan sonra Leyla yeniden yatağa döndü. Tarık evden çıktığında o hala uyuyordu. Kocasının onun yanağından öptüğünü hayal meyal hanımsıyor. Tarık, kara mayınları kurbanlarına yardım eden, uzuvlarını kaybedenlere protest sağlayan bir Fransız sivil toplum örgütünde iş buldu. Zalmay, Azize'nin peşinden mutfağa dalıyor. ''Defterleriniz yanınızda mı? İkinizin de. Kalemler, kitaplar...'' Burada diyor Azize sırt çantasını kaldırarak. Leyla kızın kekelemesinin ne kadar azaldığını bir kez daha ayrımsıyor. Gidelim öyleyse. Leyla çocukları evden çıkarıyor, kapıyı kilitliyor. Serin sabaha dalıyorlar. Bugün yağmur yok, gökyüzü mavi. Leyla ufukta bulut kümeleri görmüyor. El ele tutuşup hep birlikte otobüs durağına doğru ilerliyorlar. Caddeler şimdiden hareketli, çekçeklerle, taksilerle, Birleşmiş Milletler minibüsleri, otobüsler, ısaf cipleriyle kaynıyor. Mahmur gözlü esnaf gece indirdikleri kepenkleri kaldırıyor, dükkanlarını açıyor. Sokak satıcıları dağ gibi ciklet ve sigara paketleri yığılmış tezgahların arkasında. Dullar çoktan köşe başlarını tutmuş, geçenlerden sadaka dileniyor. Leyla yeniden Kabil'de olmayı yadırgıyor. Kent değişmiş, artık her gün fidan diken, eski evlerini boyayan, yenilerini tuğla taşıyan insanlar görüyor. Su yolları, kuyular kazıyorlar. Pencere pervazlarında Leyla'nın gözüne mücahitlerden kalma boş roket kovanlarına dikilmiş çiçekler çarpıyor. Roket çiçeği diyor Kabililer bunlara. Geçenlerde Tarık, Leyla ile çocukları yenilenmekte olan Babür bahçelerine götürdü. Leyla yıllardır ilk kez Kabil sokaklarında, köşe başlarında müzik duydu, rubap ve kanun, doğotar, armonika ve tambur. Eski Ahmet Zahir şarkıları. Anne ile babinin sağ olup bu değişiklikleri görebilmesini çok isterdi. Ama tıpkı Celil Han'ın mektubu gibi Kabil'in kefareti de çok gecikti. Leyla ile çocuklar otobüs durağına yolun karşısına geçmeye hazırlanırken son sürat üzerlerine gelen camları siyah boyanmış kapkara bir Land Cruiser beliriyor. Direksiyon son anda kırılıyor ve Leyla'yı bir kol boyundan da az bir farklı ıskalıyor. Çocukların önlüklerine çay rengi çamurlu su sıçratıyor. Leyla çocuklarını bir çekişte geriye kaldırma çıkarıyor. Yüreği ağzında taklalar atmakta. Land Cruiser delice bir hızla yolun sonuna ulaşıyor. İki kez korna çalıp tam gaz sola dönüyor. Leyla durup soluklarının düzenini sokmaya çalışıyor. Parmakları çocuklarının bileklerine mengene gibi yapışmış. İşte bu Leyla'yı can evinden vuruyor. Savaş lordlarının Kabil'e dönmesine izin verilmesi Leyla'yı kahrediyor. Ana babasının katillerinin bu dokunulmazlığı, duvarlarla çevrili, bahçeli, lüks evlerde yaşaması, bilmem ne bakanı, bilmem ne bakan yardımcısı olarak atanması, kurşun geçirmez, gıcır gıcır ciplerde, elleriyle mahvettikleri mahallelerde caka satmaları bu Leyla'yı kahrediyor. Ama Leyla'nın küsüp oturmaya hiç niyeti yok. Duyduğu içerlemenin elini kolunu bağlamasını izin vermeyecek. Meryem de zaten böyle yapmasını istemezdi. Ne yarar olacak derdi. O hem saf hem de bilge tebessümüyle. Bunun ne yararı var Leyla'cığa? Böylece Leyla harekete geçmeye, bir şeyler yapmaya karar verdi. Kendi iyiliği için, Tarık'ın, çocuklarının iyiliği için. Ve tabii rüyalarında hala Leyla'yı ziyaret eden, bilincinden asla bir, taş çatlasının iki adım uzaklaşmayan Meryem için. Leyla hayata sarıldı. Çünkü sonunda yapabileceği tek şeyin bu olduğunu anladı. Bir bu, bir de umut etmek. Zaman serbest atış çizgisinde duruyor, dizlerini kırmış, basket topunu yerde zıplatıyor. Basket sahasında yarım halka olmuş oturan, bir örnek jersey formalar giymiş bir grup olan çocuğuna talimat veriyor. Leyla'nın baktığını fark edince topu kolunun altına sıkıştırıyor, el sallıyor. Oğlanlara bir şey söylüyor, onlar da el sallayıp çığırışıyorlar. Selam muallim sahip. Leyla onlara karşılık veriyor. Yetimhanenin oyun bahçesinde, doğuya bakan duvarın dibinde şimdi bir sıra elma fidanı var. Leyla onarımı tamamlanınca güney duvarının önüne de birkaç tane ekmeği tasarlıyor. Yeni bir salıncak takılmış, yeni barfiksler, bir tane de atlama beygiri konmuş. Leyla kafesli kapıdan geçip içeriye dönüyor. Yetimhanenin dışını da içini de yeni boyadılar. Tarık'la Zaman çatıyı aktardı, duvarları yamadı, camları değiştirdi. Çocukların uyuduğu ve oynadığı odaları halıyla kapladılar. Leyla yatakhaneye birkaç yatak, yastıklar, doğru dürüst yün battaniyeler aldı, kış için demir sobalar koydurttu. Kabil gazetelerinden biri, Enis, geçen ay yetimhanenin yenilenmesine ilişkin bir haber yayınladı. Bir de fotoğraf. Zaman, Tarık, Leyla ve hademelerden biri çocukların arkasına yan yana dizilmişler. Leyla makaleyi görünce çocukluk arkadaşlarını düşündü. Ciddi'yi, 20'mize geldiğimizde Ciddi ile ben 5'er tane yavrulamış olacağız. Ama sen Leyla, sen bu iki budalayı gururlandıracaksın. Önemli biri olacaksın. Çok iyi biliyorum. Bir gün elime gazeteyi alacağım ve ön sayfada senin resmini göreceğim diyen Hasena'yı. Fotoğraf baş sayfaya çıkmamıştı ama yine de oradaydı işte. Tıpkı Hasena'nın öngördüğü gibi. Leyla dönüyor, koridorun sonuna doğru ilerliyor. 2 yıl önce Azize'yi Zaman'a teslim ettikten sonra Meryem'le birlikte içleri kan ağlayarak geçtikleri koridor bu. Azize'nin parmaklarını bileğinden nasıl zorla ayırdığı Leyla'nın bugün gibi aklında. Bu koridordan koşuşunu, ulumamak için kendini tutuşunu çok iyi anımsıyor. Arkasından seslenen Meryem'i, Azize'nin dehşet dolu çığlıklarını. Koridorun duvarları şimdi posterlerle kaplı. Dinozorlar, çizgi roman kahramanları, Bamyan'daki budalar ve yetimlerin yaptığı resimler. Resimlerin çoğunda kulübeleri ezen tanklar, AK-47'lerin doğrultmuş erkekler, mülteci çadırları, cihaz sahneleri betimlenmiş. Leyla bir başka koridora sapıyor ve öğrencilerini görüyor. Sınıfın önüne toplaşmış bekliyorlar. Başörtüleri, kazınmış kafalar, küçük, zayıf bedenler, güzelim pejmüdeliklerin oluşturduğu bir karmaşa. Çocuklar Leyla'yı görünce ona doğru koşuyorlar. Tabanı kuvvet, Leyla'nın çevresini sarıyorlar. Bağırtılı selamlamalardan, tiz seslerden oluşan bir yaygara kucağına tırmanma telaşıyla bir itiş kakıştır başlıyor. Uzanmış, ilgi isteyen küçücük eller. Kimileri ona anne diyor. Leyla buna itiraz etmiyor. Bu sabah çocukları sakinleştirmesi, düzgün bir sıra halinde dersiye sokması biraz vakit alıyor. Bu sınıfı Tarık'la Zaman iki bitişik odanın arasındaki duvarı yıkıp el birliğiyle yaptılar. Zemin hala delik deşik, karoları eksik. Şimdilik üzerine katranlı muşamba örttüler. Fakat Tarık en kısa zamanda yeni karo döşemeye, üzerine de halı kaplamaya söz verdi. Kapı girişinin üstünde dikdörtgen bir levha asılı. Zaman tabelayı zımparaladı, ışıl ışıl bir beyaza boyadı. Üzerine fırçayla 5 dizelik bir şiir yazdı. Leyla bunun Afganistan'a vaat edilen yardım parasının bir türlü gelmediğinden, imar çalışmalarının çok yavaş ilerlediğinden, yolsuzluklardan yakınanlara, Taliban'ın daha şimdiden yeniden örgütlendiğinden ve öç almak üzere döneceğinden, dünyanın bir kez daha Afganistan'ı unutacağından dem vuranlara bir yanıt olduğunu biliyor. Dizeler, zamanın en sevdiği şairin, Hafız'ın bir gazelinden. Yusuf, Kenan iline dönecek, bırakın matemi. Ahırlar gül bahçesine dönecek, bırakın matemi. Bir tufan patlayıp tüm canları boğmaya kalkışsa, en güçlü kasırgayı bile aşacak. Nuh gibi bir kılavuzunuz var, bırakın matemi. Leyla levhanın altından geçip sınıfa giriyor. Çocuklar sıralara yerleşiyor, cıvıl cıvıl konuşarak defterlerini açıyor. Azize yan sıradaki bir kızla sohbette. Bir kağıt uçak yüksek bir kavis çizerek sınıfın öteki ucuna uçuyor. Biri uçağı geri fırlatıyor. Çocuklar, Farsça kitaplarınızı açın diyor Leyla, kendi kitaplarını masasına bırakırken. Sınıfı bir sayfa hışırtısıdır kaplarken Leyla perdesiz pencereye doğru ilerliyor. Camdan oyun alanına tek sıra halinde dizilmiş serbest atış alıştırması yapan oğlanları görebiliyor. Tepelerinde, dağların üstünde sabah güneşi yükselmekte. Işınları basket potasının madeni çemberine, araba lastiğinden yapılma salıncakların zincirine, zamanın boynundan sarkan düdüğe, yeni çatlaksız gözlük camlarına vuruyor. Leyla avuçlarını ılık cama bastırıyor, gözlerini yumuyor. Bırakıyor güneş ışığı yanaklarına, göz kapaklarına, alnına konsun. Kabil'e döndüklerinde Taliban'ın Meryem'i nereye gömdüğünü bilememek Leyla'nın fena halde canını sıkıyordu. Meryem'in mezarını ziyaret etmek, bir süre yanında oturmak, bir iki çiçek bırakmak isterdi. Ama Leyla artık bunun hiçbir önemi olmadığını biliyor. Meryem zaten hep yakınında. Burada hep birlikte boyadıkları bu duvarların arasında, diktikleri ağaçlarda, çocukların örtündüğü battaniyelerde, yastıklarda, kitaplarda, kalemlerde. Meryem çocukların kahkahalarında, Azize'nin ezberden söylediği ayetlerde, yüzünü batıya dönüp mırıldandığı dualarda. Ama en çok da Leyla'nın kalbinde, bin güneşin göz kamaştırıcı ışıltısıyla aydınlandığı, pırıl pırıl parladığı yerde. Leyla birinin ona seslendiğini ayrımsıyor. Arkasını dönüyor, içgüdüsel bir hareketle başını eğip sağlam kulağını azıcık kaldırıyor. Seslenen Azize, anneciğim iyi misin? Odaya sessizlik çökmüş, çocuklar onu seyrediyor. Leyla tam yanıtlamaya hazırlanırken ansızın soluğu kesiliyor. Elleri aşağıya bir dakika önce ılık bir dalganın yaladığını hissettiği noktaya iniyor, üzerine kapanıyor. Leyla bekliyor ama başkaca bir kıpırda olmuyor. Anne, Leyla gülümsüyor. Evet aşkım iyiyim. Evet hem de çok iyiyim. Öğrencilerin tam karşısındaki masasına ilerlerken dün akşam yemekte bir kez daha oynadıkları ad bulma oyununu düşünüyor. Tarık'la çocuklara haberi verdiğinden beri her gece yenilenen bir ritüele dönüştü. Sırayla söz alıyor, seçtikleri isimleri savunuyorlar. Tarık Muhammed'i istiyor. Geçenlerde videoda Süpermen'i izlemiş olan Zalman'ın kafası bir türlü almıyor. Bir Afgan çocuğa neden Clark adı verilemesin ki? Azize aman adı için var gücüyle mücadele ediyor. Leyla Ömer'den hoşlanıyor. Ama oyun sadece erkek isimlerini kapsıyor. Çünkü kız olursa Leyla hangi adı koyacağını biliyor. Son söz. Neredeyse 30 yıldır Afgan mülteci krizi yeryüzündeki en şiddetli zorunlu göç krizlerinden biri. Savaş, açlık, anarşi ve zulüm milyonlarca insanı bu ülkedeki Tarık'la ailesi gibi evlerini terk etmeye, Afganistan'dan kaçıp komşu Pakistan ve İran'a sığınmaya zorladı. Bu toplu iltica hareketinin doruğa çıktığı dönemde tam 8 milyon Afgan ülkesinden uzakta sığınmacı olarak yaşamaktaydı. Bugün Pakistan'da hala 2 milyonun üzerinde Afgan mülteci var. Geçen yıl Birleşmiş Milletler bünyesindeki dünyanın en önde gelen insani yardım kuruluşlarından olan UNHCR'de, United Nations High Commissions for Refugees, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, çevirenin notu. Amerikan delegesi olarak çalışma ayrıcalığına eriştim. Kuruluşun amacı sığınmacıların temel insani haklarını korumak, acil yardım sağlamak ve sığınmacıların güvenli bir ortamda yaşamlarını yeniden kurmalarını destek olmak. UNHCR, salt Afganistan'da değil, dünyanın dört bir yanında yerinden edilmiş, ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış 20 küsür milyon kişiye yardım ulaştırdı. Kolombiya, Burundi, Kongo, Çad ve Sudan'ın Darfur bölgesi gibi. UNHCR'de görev almak, mültecilere yardımcı olmak hayatımın en anlamlı ve doyurucu deneyimlerinden biri oldu. Yardımcı olmak ya da UNHCR'yi daha iyi tanımak, yaptıkları hakkında ya da genel anlamda sığınmacıların içinde bulunduğu olumsuz şartlar hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen www.unrefugees.org sitesini ziyaret ediniz. Halit Hüseyin, 31 Ocak 2007. Teşekkür. Teşekkürlere geçmeden önce bir iki noktayı aydınlatmak istiyorum. Güldaman Köyü kurgusal bir yer bildiğim kadarıyla. Herat kentini bilenler çevresindeki coğrafyayı tanımlarken azıcık da olsa özgür davrandığımı ayrımsayacaklardır. Son olarak da bu romanın adı 17. yüzyıl Pers şairi Said-i Tebrizi'nin bir şiirinden alındı. Şiiri özgün dilinden, Farsçasından bilenler hiç kuşku yok ki romana adını veren dizenin çevirisinin birebir sözcüğü sözcüğünü olmadığını fark edecekler. Ama bu, yani Dr. Josephine Davis'in ki genel olarak kabul gören ve benim de çok sevdiğim bir çeviri. Kendisine müteşekkirim. Kayum Server, Hikmet Sedat, Alice Hathaway, Rosemary Stasek, Lawrence Quill ve Halime Yasmin Quill'e yardımları, destekleri için teşekkür ederim. Babaya kitabın müsveddesini okuduğu için, sağladığı bilgi, malzeme ve elbette sonsuz sevgisiyle desteği için yürekten teşekkür. Ve anneme, o sevecen, diğer kam ruhu, öykünün her satırına sızan anneme. Sen benim varoluş nedenimsin anneci o. Karımın ailesine, yüce gönüllülükleri, sınırsız zarafetleri için teşekkür ediyorum. Sahip olduğum harika ailenin diğer fertleri, hepinize tek tek sonsuzcasına minnettarım. Bana her zaman daima inanan menajerim Alan Costra, Jody Hoskis'e, David Grossman, Helen Heller ve yorulmak bilmez Chandler Crawford'a binlerce teşekkür. Riverheath Books'taki herkese müteşekkirim. Susan Patterson Kennedy ve Geoffrey Kloska, öyküme duydukları inanç için ayrıca teşekkür etmek isterim. En içten teşekkürlerim Merlin Duxworth, Miho Cha, Catherine Lynch, Craig D. Burke, Leslie Schwartz, Honey Werner ve Wendy Pearl'e. Gözünden hiçbir şey kaçmayan keskin gözlü düzeltmenim Tony Davis'e ve yetenekli editörüm Sarah McGrath'a sabrı, öngörüsü ve rehberliği için yürekten teşekkürler. Son olarak teşekkür ederim Roy'a. Bu öyküyü tekrar tekrar okuduğun, bir an bile kuşkuya kapılmadığın ve girdiğim küçük, birkaç tane de büyük, çaplı özgüven krizlerini savuşturmamı sağladığın için. Sensiz bu kitap var olmazdı. Seni seviyorum. Kitabın sonu 27 Mart 2009, sayfa 430.